Ayrım 10. Ufak tefek, şen bir adamdı gelen. K'nın iyi tanıdığı bir fabrikatördü. Fabrikatör K'yı önemli çalışmaları sırasında rahatsız ettiği, K da fabrikatörü bu kadar uzun süre beklettiği için birbirlerinden karşılıklı özür dilediler. Ama K, dilediği özrü bile işte öylesine haldır huldur ve adeta hatalı bir vurgulamayla açığa vurmuştu. Fabrikatörün aklı işinde olmasaydı bunu herhalde fark ederdi. Oysa hemen ceplerinden fatura ve listeler çıkarıp K'nın önüne sermiş, çeşitli yekunlarla ilgili açıklamalarda bulunmuş, böyle üstün körü bir göz atışta bile dikkatinden kaçmayan ufak bir hesap yanlışını düzeltmiş, K'ya bundan yaklaşık bir yıl önce birlikte yaptıkları benzer bir işi anımsatmış, söz arasında bir başka bankanın da aynı işe talip olduğundan, karşılığında ölçüsüz özveride bulunmayı göze aldığından söz açmış ve derken biraz da K'nın ne düşündüğünü öğrenmek üzere ansızın susmuştu. K da doğrusu ilkin fabrikatörün konuşmasını güzel güzel izlemiş, bir ara kendisi de önerilen iş üzerinde kafa yormaya başlamış ama ne yazık ki hep böyle sürmemiş, çok geçmeden anlatılanları dinleyemez olmuştu. Bir süre fabrikatörün yüksek perdeden konuştuğu sözleri doğrular gibi başını sallamış, sonunda bundan da vazgeçerek onun kağıtlar üzerine eğilmiş dazlak kafasını seyre koyulmuş, acaba ne zaman boşuna nefes tükettiğini anlayacak diye kendi kendine sormakla yetinmişti. Dolayısıyla fabrikatörün sustuğunu görür görmez, galiba kendisini dinleyecek durumda olmadığımı itiraf etmem için bana bir fırsat tanıyor diye düşündü. Ama sonra vereceği bütün cevaplara besbelli hazırlıklı fabrikatörün meraklı bakışlarından üzülerek anladı ki bu ticari görüşmenin ister istemez sürdürülmesi gerekiyordu. Bir buyruğa uyar gibi başını eğip kolunu kağıtlar üzerinde yavaş ileri geri oynatmaya başladı. Zaman zaman durup rakamlardan birine dikti gözlerini. Fabrikatör ise itirazları girişecek sanmıştı K'yı. Belki rakamlarda gerçekten bir kesinlik yoktu. Belki de önemli olan rakamlar değildi. Her neyse, fabrikatör eliyle kapadı kağıtların üzerine. İyice K'ya sokulup işin genel bir görünümünü yeni baştan çizmeye koyuldu. Kolay değil diye söylendi K dudak bükerek. El atabileceği yalnızca kağıtlar vardı ortada. Onların da üzeri kapatılmıştı. Tutunacak başka yer bulamadığından sandalyesinin dirsek dayayacak yerine bıraktı kendini. Hatta müdürün odasının kapısı açılıp kapıda hayal meyal sanki bir tül perdenin gerisinde müdür yardımcısı belirince yalnızca göz ucuyla baktı K. Üzerinde fazla düşünmedi. Müdür yardımcısının gelişinin fabrikatör üzerindeki doğrudan etkisini izlemeye koyuldu. Fabrikatör hemen sandalyesinden fırlamış, müdür yardımcısına doğru seyirtmişti. Ama K elinden gelse onun bu seyirtişini 1000 kat daha çabuklaştırırdı. Çünkü müdür yardımcısı yine hemen çekip gidebilir diye bir korku vardı içinde. Hani yersiz bir korkuydu. Fabrikatörle müdür yardımcısı karşı karşıya gelip el sıkıştılar. Ardından birlikte yürüyüp K'nın masasına geldiler. Fabrikatör K'yı göstererek bir iş öneriyorum, pek oralı olmuyor diye yakınmada bulundu. Müdür yardımcısının kendisine baktığını gören K, başını yeniden kağıtların üzerine eğdi. Derken, fabrikatörle müdür yardımcısı masaya yaslandılar. Fabrikatör, bu kez müdür yardımcısını elde etmek için çalışmaya koyulunca, öyle sandı ki K, sanki devciliğin iki adam başının üzerinden kendisiyle ilgili bir pazarlığa girişmiş de konuşup duruyor. Sakınarak gözlerini kaldırıp tepesinde olup bitenleri anlamaya çalıştı. Kağıtlardan rastgele birini aldı masanın üzerinden. Avcuna yatırıp ağır ağır müdür yardımcısıyla fabrikata doğru kaldırdı. Bir yandan da kendisi doğrulup kalktı ayağa. Hani bu davranışı belli bir düşünceye dayanmıyordu. Ancak onu büyük bir yükten kurtaracak, o büyük dilekçeyi bir gün hazırlayıp bitirirse işte böyle davranacaktı. Bütün dikkatiyle kendi konuşmaya veren müdür yardımcısı, K'nın uzattığı kağıda şöylece bir göz attı. Baştan sona okuyayım demedi pek. Çünkü şef K için önemli olan, kendisi için önemsizdi. Sonra kağıdı aldı K'nın elinden. Teşekkür ederim, biliyorum artık durumu diyerek hiç istifini bozmadan gerisin geri masanın üzerine bıraktı. Göz ucuyla içerlemiş, müdür yardımcısına baktı K. Ama müdür yardımcısı bu bakışın şuncacık farkına varmadı. Vardıysa bile bu onu sadece daha çok neşelendirirdi. İkide bir bastı kahkahayı. Hazır cevaplılığıyla bir ara fabrikatörü güç duruma soktu. Ama hemen ardından söylediklerini yine kendisi karşı çıkarak onu yine bu durumdan kurtardı. Sonra da benim oraya gidip bu işi bir sonuca bağlayalım diyerek fabrikatörü kendi odasına çağırdı. Çok önemli bir iş bu diye ekledi. Tamamen farkındayım. Hem sayın şef, bu sözleri de yalnız fabrikatöre söylüyordu sanki, bu işi üzerinden aldığımıza sanırım memnun olacaktır. Hiç aceleye gelmeyecek bir konu. Şefin ise anlaşılan işi başından aşkın. Üstelik birkaç müşteri saatlerdir dışarıda bekliyor. K kendisini zor tutup başını müdür yardımcısından fabrikatöre çevirdi. Bir cevap vermedi. Nazik ama donuk bir ifadeyle gülümsedi yalnız. Sonra biraz öne doğru eğildi. Bir yazıcı gibi iki elini masaya dayadı. Müdür yardımcısıyla fabrikatörün konuşmalarını sürdürerek kağıtları, belgeleri masanın üzerinden derleyip toplayışlarını izledi. Ama fabrikatör kapıda arkasını döndü, K'ya veda etmek için yine geleceğini, sayın müdür yardımcısıyla görüşmelerinin sonucunu kuşkusuz kendisine bildireceğini, ayrıca ona verecek bir başka küçük haberi daha bulunduğunu söyledi. Hele şükür yalnız kalabilmişti K. Bir ikinci ziyaretçiyi içeri almayı asla düşündüğü yoktu. Dışarıda bekleyenler onu hala fabrikatörle konuşuyor biliyor, kimse, hatta odacı bile içeri girmiyordu. Bu, hoş bir duygunun belli belirsiz uyanmasına yol açar gibi olduğu içindi. Pencereye varıp pervazın üzerine oturdu. Bir eliyle kola tutunarak aşağıdaki alana baktı. Kar atıştırıp duruyordu hala. Hava eskisi gibi kapalıydı. Kendisini tasalandıran bir şey vardı ama ne olduğunu bilmeden epey bir zaman öylece oturdu. Yalnız arada bir, biraz korkarak omzunun üzerinden başını çevirip bekleme odasının kapısına baktı. Yanlışlıkla bir gürültü işitir gibi olmuştu. Ama kimse görünmeyince yatıştı. Lavaboya gidip soğuk suyla elini yüzünü yıkadı ve başı daha bir dinç penceredeki eski yerine döndü. Savunmasını kendi eline alma kararı gözüne ilk anda sandığından daha ciddi bir karar gibi görünüyordu. Bu işi bunca zaman avukata bırakmış, doğrusu bu süre içerisinde davayla pek bir alıp vereceği olmamıştı. Davayı yalnız geriden izlemiş, onun doğrudan menzil alanının dışında kalabilmişti. Dilediği zaman davasının ne durumda olduğuna bakabilmiş, ama diledikçe kendini çekip geri alabilmişti. Oysa şimdi savunmasını bizzat üstlenme, geçici sürede olsa kendisini götürüp mahkemenin eline teslim edecekti. Evet, savunmadaki başarısı sonradan tam ve kesin bir özgürlüğe kavuşmasını sağlayacaktı. Ama bunun için de hiç değilse şimdilik, eskisinden çok daha büyük tehlikeleri göze alması gerekmekteydi. Müdür yardımcısı ve fabrikatör ile ilgili bugünkü karşılaşması bu bakımdan herhangi bir kuşkuya yer bırakmıyordu. Nasıl da öyle oturmuştu karşılarında? Daha yalnızca savunmasını kendisi yapmaya karar vermekle serseme dönmüştü. Peki ileride nasıl olacaktı? İleride nice günler bekliyordu kendisini. Bütün bu gürültü ve patırtılar arasında bir yol bulup selamete çıkabilecek miydi? Öte yandan titiz bir savunma, başka türlüsü saçmaydı çünkü, titiz bir savunma bütün öbür işlerden elden geldiğince kendini sıyırıp alması anlamını taşımıyor muydu? Bunu hayırlısıyla atlatabilecek miydi acaba? Sonra bankada nasıl yapacaktı bu işi? Çünkü sorun salt bir dilekçe sorunu değildi. Öyle olsa hani şu sırada izin istemek büyük bir cesarete bakmasına karşın belki izin alır, dilekçeyi hazırlayıp çıkarırdı aradan. Hayır, ne kadar süreceği bilinmeyen bütün bir dava vardı ortada. Mesleğinde güzel güzel ilerlerken bu nasıl engeldi, birden karşısına çıkıvermişti. Bu durumda bankanın işleriyle nasıl ilgilenebilirdi? Masasından yana bir göz attı. Şu anda dışarıda bekleyen müşterileri içeri alacak, onlarla görüşecekti öyle mi? Davası durmadan ilerler, tavan aralarında mahkeme memurları dava dosyaları üzerinde çalışırken o burada bankanın işlerine bakacaktı ha? Bu adeta mahkemenin kendisine reva gördüğü davasıyla ilgili olup ondan ayrılmayan bir işkenceye benzemiyor muydu? Bari baştakiler bankadaki çalışmasını değerlendirirken özel durumunu dikkate alsaydı. Nerede, ne gezer? Henüz kimin haberi var, varsa ne ölçüde, pek belli değildi ama davası öyle düpedüz gizlide kalmamıştı. Ancak müdür yardımcısının henüz kulağına gitmemişe benziyordu. Çünkü öyle olsa müdür yardımcısı meslektaşlığa, insanlığa hiç bakmaz, bunu şimdiye kadar kendisine karşı açıkça bir koz diye kullanırdı. Kuşkusuz müdür, Kaan'ın iyiliğini isteyen biriydi. Belki davayı öğrenir öğrenmez, Kaan'ın bankadaki işini elden geldiğince hafifletmek isteyecek ama belli ki istediğini yapamayacaktı. Çünkü Kaan'ın şimdiye kadar oluşturduğu karşı ağırlık gücünü yitirmeye başlayalı, müdür yardımcısının etkisi altına girmeye başlamıştı. Ayrıca müdür yardımcısı, kendi otoritemi sağlamlaştıracağım diye müdürün hastalığından yararlanmaya bakıyordu. Böyle bir durumda K daha ne olabilirdi? Belki de bu gibi düşüncelerle kendi direnme gücünü zayıflatmaktan başka bir şey yapmıyordu. Ama bir yandan kendi kendini aldatmaması, her şeyi şu anda elden geldiğince açık seçik görmesi gerekmekteydi. Başka bir neden bulunmaksızın yalnızca masa başına dönmeyi biraz geciktirmek üzere pencereyi açtı. Ama kolay olmadı bu. İki eliyle kol tutup döndürmek zorunda kaldı. Pencere açılır açılmaz dört bir yandan dumanla karışık bir sis akın etti içeri. Odayı baştan aşağı hafif bir yanık kokusuyla doldurdu. Birkaç kar yumağı da ayrıca içeri savruldu. Derken müdür yardımcısının yanından dönen fabrikatör odaya girdi. "Berbat bir sonbahar," diye söylendi daha uzaktan. K, evet der gibi başını salladı. Sonra gözlerini bir tedirginlikle fabrikatörün evrak çantasına dikti. Hiç kuşkusuz fabrikatör müdür yardımcısıyla görüşmesinin sonucunu haber vermek isteyecek, evrakları çantadan çekip çıkaracaktı. Ama Kaan'ın nereye baktığını fark eden fabrikatör eliyle çantasına vurdu yalnız. Çantayı açmadı. Sonucu öğrenmek istiyorsunuz değil mi? Dedi. Fena sayılmaz. İş bitti sayılır. Çantamın içinde. Şu sizin müdür yardımcısına bayıldım doğrusu. Ama hiç de tekin bir adam değil. Sonra güldü. Kaan'ın elini sıkıp onu da güldürmek istedi. Ama bu kez de Ka, fabrikatörün evrakları göstermek istemeyişinden kuşkulanmıştı. Onun sözlerinde gülünecek bir taraf görmedi. Bay Ka, dedi bunun üzerine fabrikatör. Herhalde bu hava dokunuyor size. Pek sıkılmış görünüyorsunuz. Evet diye cevapladı Ka, elini alnına götürerek. Baş ağrıları bir yandan, aile üzüntüleri bir yandan. Çok doğru diye cevapladı fabrikatör. Aceleci bir adamdı. Kimseyi rahatlıkla dinleyemezdi. Herkesin bir derdi var. O anda Ka, fabrikatörü uğurlamak ister gibi farkında olmadan kapıya doğru bir adım atmıştı. Ama fabrikatör, gitmeden size ufak bir haber vereceğim Bay Ka, diye ekledi. Korkarım bugün sizi bu haberle rahatsız etmenin zamanı değil. Ama son günlerde iki kez size geldim. İkisinde de unuttum. Bunu şimdi de söylemez, ileriye bırakırsam belki bir diğeri kalmaz artık. O vakitte yazık olur. Çünkü bakarsınız öyle pek önemsiz bir haber değildir. Ardından bir cevap vermesine meydan bırakmaksızın Ka'ya sokuldu. Parmaklarının eklem yerleriyle göğsünü hafifçe vurarak usulcacık, ''Sizin bir davanız varmış ha?'' dedi. Ka hemen geri geri yürüyerek, ''Müdür yardımcısı söyledi tabii.'' diye yükseltti sesini. ''Yok canım.'' diye cevapladı fabrikatör. ''Müdür yardımcısı nereden bilecek?'' ''Peki siz nereden biliyorsunuz?'' diye sordu Ka. Kendini hayli toparlamıştı. ''Mahkemede olup bitenler ara sıra kulağıma gelir de.'' dedi fabrikatör. ''Nitekim size vereceğim haber de işte öyle kulağıma çalındı.'' ''Amma çok insanın mahkemeyle ilgisi var.'' dedi Ka, başı önüne sarkmış. Fabrikatörü alıp masaya götürdü. Yine önceki gibi masa başına oturdular. ''Ne yazık ki size bildireceklerim çok bir şey değil.'' dedi fabrikatör. ''Ama bu gibi işlerde en küçük bir nokta bile boşlanmaya gelmez. Hem size ufak da olsa bir yardımım dokunmasını öyle istiyorum ki. Nihayet bugüne kadar iş konusunda güzel güzel anlaştık sanırım. E öyleyse.'' Ka önceki konuşmalarındaki davranışından ötürü özür dileyecek gibi oldu. Ama fabrikatör sözünün kesilmesine izin vermedi. Acelesi olduğunu göstermek üzere evrak çantasını alıp koltuğun altına sıkıştırdı. ''Sizin davayı Titorelli adında birinden öğrendim.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Bir ressam kendisi. Titorelli sanatçı adı. Gerçek adını hiç bildiğim yok. Diyeceğim, yıllardır bu adam zaman zaman yazıhaneme uğrar, ufak tefek tablolar getirir. Ben de bunlara karşılık, adeta dilencinin biridir, sadakaya benzer bir şey tutuştururum eline.'' Resimler de sevimli şeyler, kır manzaraları falan. Bu alışveriş, ikimiz de zamanla alışmıştık hani, tıkır tıkır yürüyordu. Bir ara adam yazıhaneye eskisinden sık gelmeye başladı. Birinde ters edim. Bir konuşma geçti aramızda. Adamın yalnız söylediğim türde resimler yaparak karnını nasıl doyurduğunu merak etmiştim. Bu konuşma sonunda hayretle öğrendim ki, asıl gelir kaynağı portre ressamlıymış. Mahkemedekilerin portrelerini yaptığını söyleyince, ''Hangi mahkeme?'' diye sordum. Bunun üzerine anlatmaya başladı. Anlattıklarına ne kadar şaşırdığımı sanırım herkesten iyi takdir edersiniz. O gün bugün ne zaman bana gelse mahkeme ilişkin yeni bir şeyler işitir, duyarım kendisinden. Ve giderek işin iç yüzünü kavramaya başladım. Titorelli boş boğazın biri, orası öyle. Çokluk izin vermem konuşsun. Hani yalan da söyler elbet, onun için değil. Kendi işim gücüm zaten başımdan aşkın. Benim gibi bir ticaret adamı nerede üstelik başkalarıyla uğraşacak? Ama asıl söylemek istediğim bu değil. Belki Titorelli'nin size bir yardımı dokunabilir diye düşünmüştüm. Tanıdığı bir sürü yargıç var. Doğrudan kendisinin pek sözü geçmese de bazı nüfuslu kimselerle nasıl ilişki kuracağınız konusunda tavsiyelerde bulunabilir size. Bu tavsiyelerin öyle kesin bir önemleri yoksa da sizin elinizde mutlaka çok iş görecektir. Çünkü siz neredeyse bir avukattan kalır yeriniz yok. Ben hep söylerim. Bay K adeta bir avukat derim. Yo, sizin davadan yana hiç tasa etmiyorum. Nasıl, Titorelli'ye gidecek misiniz? Ben sizi yolladıktan sonra elinden geleni yapacaktır, bundan kuşkunuz olmasın. Bana kalırsa gitmekle iyi edersiniz. Bugün olması şart değil elbet. Bir gün işte yolunuz düşerse. Şunu söyleyeyim ki, ben böyle yapmanızı salık verdiğim için gerçekten kalkıp Titorelli'ye hiç de gitmek zorunda değilsiniz. Baktınız ki, Titorelli siz de üstesinden geleceksiniz. Elbet onu işe karıştırmamak iyi olur. Belki şu anda inceden inceye hazırlanmış bir planınız vardır da Titorelli belki bozabilir bu planı. Yo yo, o zaman kuşkusuz doğru değil gitmeniz. Hem böyle birinin tavsiyelerine başvurmayı kolay kolay onuruna yediremez insan. Artık size kalmış. İşte tavsiye mektubu, bu da adres. K, bir düş kırıklığıyla mektubu alıp cebine soktu. Fabrikatörün davasından haberi olmasının, ayrıca ressamın bunu etrafa yaymasının sakıncaları yanında, tavsiye mektubunun en bol keseden sağlayacağı yararlar bile son derece küçük kalacaktı. K, o anda kapıya yönelmiş fabrikatöre birkaç kelimeyle teşekkür edecek gücü kendine zor buldu. Kapıda fabrikatörü uğurlarken, "Titorelli'ye gideceğim," dedi. "Belki de, hani şu sıra işim pek çok, kendisine bir mektup yazar, benim buraya bir yol uğramasını rica ederim." "En iyi çözüm yolunu bulacağınızı biliyordum zaten," diye cevapladı fabrikatör. "Ama ben düşünmüştüm ki, Titorelli gibilerini bankaya pek çağırmaz, kendisiyle burada davanız üzerinde konuşmaktan kaçınırsınız. Hem böyle kimselerin ellerine mektup geçmesi bazen iyi sonuç vermez. Ama siz elbet her şeyi inceden inceye düşünmüşsünüzdür. Nereye ne kadar gidebileceğinizi bilirsiniz." K başıyla doğruladı söyleneni. Fabrikatörü bekleme salonundan geçirip kapıya kadar götürdü. Hani dışa karşı serin kanlılığını yitirmemesine karşın yine de hayli korkmuştu kendi kendinden. Titorelli'ye mektup yazacağını, fabrikatöre gerçekte tavsiyesinin takdirden aciz olmadığını ve Titorelli ile buluşup görüşme olanakları üzerinde daha şimdiden düşünmeye başladığını göstermek için söylemişti. Ama Titorelli'nin yardımından bir şey çıkacağını bilse hiç duraksamayacak, kendisine gerçekten yazacaktı. Oysa bunun ne gibi tehlikelere yol açabileceğini ancak fabrikatörün sözlerinden sonra anlamıştı. Sahi, şimdiden aklı güvenilirliğini yitirmiş miydi bu kadar? Madem böyle, neydi belirsiz bir kimseye mektup yazarak bankaya davet etmek, müdür yardımcısının odasından yalnız bir kapıyla ayrılmış bir yerde davasına ilişkin olarak onun tavsiyelerini öğrenmek istiyordu. Başka tehlikeleri de görmemesi ya da kendisini doğrudan bu tehlikelerin kucağına atması mümkün, hatta pek olası değil miydi? Her vakit yanında bir kimse yoktu ki kendisini uyarsındı. İşe bak ki tam var gücüyle harekete geçeceği şu sıra kendi uyanıklığına ilişkin şimdiye kadar yabancısı bulunduğu bu tür kuşkular kıpırdanmaya başlamıştı içinde. Bankadaki işlerin yürütülmesinde sezdiği güçlükler şimdi bir de dava konusunda mı karşısına çıkacaktı? Nasıl olup Titorelli'ye mektup yazarak onu bankaya davet etmeyi düşünebildiğine hele şimdi hiç akıl erdiremiyordu. Hala şaşırmış, başını sallayıp duruyordu ki yanına yaklaşan odacı bekleme salonunda 3 kişinin oturmuş, hanedir kendisiyle görüşmek için beklediğini hatırlattı. Odacı K ile konuşurken baylar ayağa kalkmış, her biri bir yolunu bulup ötekilerden önce K ile görüşüp konuşmaya hazırlanıyordu. Bankanın adamları kendilerine bekleme salonlarında vakit kaybettirdikten, bu düşüncesizliği gösterdikten sonra onlar da artık hiçbir şeye aldırış etmek istemiyorlardı. Hatta işlerinden birinin "Bay K" diye söze başladığı işitildi. Ama K paltosunu getirtmiş bulunuyordu odacıya. Odacının yardımıyla paltosunu giyerken "Affedersiniz baylar," dedi her üçüne birden dönerek. "Ne yazık ki şu an hiç vaktim yok. Sizi kabul edemeyeceğim. Çok özür dilerim. Ama görülecek pek acele bir işim var. Hemen gitmem gerekiyor. Demin kendisiyle konuştuğum bayın beni ne kadar oyaladığını gözünüzle gördünüz. Acaba yarın ya da başka bir güne yine uğrayamaz mısınız? Ama isterseniz telefonla da görüşüp konuşabiliriz. Olmazsa şimdi açıklayın. Nedir sorun? Ben size yazıyla ayrıntılı cevap vereyim. Ama ilk fırsatta yine uğrarsanız elbet daha iyi olur." Kaan'ın önerileri bunca zaman beklemelerinin boşa gittiğini gören üç bayı öylesine şaşırttı ki seslerini çıkarmayarak birbirlerine baktılar. Odacı paltodan sonra Kaan'ın şapkasını alıp geldi. Yüzünü odacıdan yana döndürürken baylara "Nasıl, anlaştık mı?" diye sordu Kaan. Açık kapıdan dışarıda kar yağışının hızlandığı görülüyordu. Paltosunun yakasını kaldırıp üstteki düğmelerini ilikledi. Tam o sırada bitişik odadan müdür yardımcısı girdi içeri. Üzerinde palto, müşterilerle konuşan K'ya gülümseyerek baktı. "Ne o, gidiyor musunuz yoksa Bay K?" diye sordu. "Evet," diye cevapladı K ve doğrulup ayağa kalktı. "Bir iş dolayısıyla birini görmem gerekiyor da." Ama müdür yardımcısı çoktan yüzünü müşterilere dönmüştü. "Peki ya baylar?" diye sordu. "Sanıyorum hanedir bekliyorlar." "Kendileriyle anlaştık," diye cevapladı K. Ama daha çok sabredemeyen baylar K'nın çevresini sardı. "İşlerimiz önemli olmasa ve hemen şu an sizinle baş başa verip uzun boylu görüşmemiz gerekmese saatlerce ne diye bekleyecektik?" diye söylenmeye başladılar. Müdür yardımcısı bir süre müşterileri dinledikten ve elinde tuttuğu şapkasının orasındaki burasındaki tozları temizleyen K'ya da arada bir baktıktan sonra "Baylar," diye söze başladı. "Bu işin pek basit bir çözüm yolu var. Eğer benimle yetinirseniz Bay K'nın yerine sizinle işleriniz üzerinde seve seve görüşüp konuşurum. İşleriniz üzerinde kuşkusuz hemen konuşmamız gerekiyor. Biz de sizin gibi iş adamlarıyız ve iş adamlarının vakitlerinin nakit olduğunu pekala biliriz. Lütfen şimdi şu kapıdan buyurun." Böyle söyleyerek kendi bekleme salonunun kapısını açtı. Şu müdür yardımcısı, Kaan'ın son zamanlar çaresiz elden çıkarmak zorunda kaldığı avantajları nasıl da kendisine mal etmesini beceriyordu. Ama Kaan da mutlaka gerektiğinden fazlasını elden çıkarmıyor muydu acaba? Böyle belirsiz, kendisini de açıkça itiraf edeceği gibi, böyle pek cılız umutlarla tanımadığı bir ressama koşarak bankadaki saygınlığından olmayacak bir yer açıyordu. Belki yine paltosunu çıkarıp henüz bitişikte bekledikleri kuşkusuz baylardan hiç değilse ikisini gerisin geri kazanmakla çok daha iyi edecekti. Birden odasında tekrar müdür yardımcısıyla karşılaşmasa ve adamın kendi malıymış gibi etecerdeki kitapları karıştırdığını görmese öyle de yapacaktı belki. İçerlemiş kapıya doğru yürüyordu ki müdür yardımcısı arkasından seslendi. Nasıl, siz daha gitmediniz mi? Başını Kaan'dan yana döndürmüştü müdür yardımcısı. Yüzündeki kırışıklıklar yaşlılığın değil de sanki bir güçlülüğün belirtisiydi. Hemen ardından kitapları yine karıştırmaya devam ederek ''Bir sözleşme kopyası arıyordum.'' dedi. ''Firma temsilcisinin söylediğine göre sizdeymiş. Lütfen yardım etsiniz de beraber arasak.'' Ama Kaan'ın daha ilk adımında ''Teşekkür ederim, buldum.'' diye ekledi. Sözleşmeden başka kuşkusuz daha pek çok belge de içeren bir tomar kağıdı alarak odasına döndü. Ka, şimdi boy ölçüşemem onunla diye söylendi kendi kendine. Ama şu başımdaki dertleri hele bir savayım, ilk ki hesaplaşacağım kimse müdür yardımcısı olacak. Hem de nasıl? Bu düşünceyle biraz yatışmıştı. Hanidir koridor kapısını açık tutan odacıya bir ara müdür beye uğrayıp bir iş için çıktığını haber vermesini tembih etti. Ve bir süre tamamen kendi işiyle uğraşabileceği için adeta mutlu bankadan ayrıldı.